Ayrım 5. İçimden geçen zaman. Güldal Mumcu. Sayfa 64. Sokağın, caddenin adı Uğur Mumcu. Çankaya ve Büyükşehir Belediyeleri Uğur'un anısına bir şeyler yapmak isteğiyle birçok öneriyi tartıştılar ve bizlere bildirdiler. Karayalçın'ın İspanya'da görüp beğendiği bir uygulama olan caddelere adı verilen kişilerin yüzlerinin rölyefiyle onları tanıtan birkaç satır yazının bulunduğu taştan bir anıtın caddelerin başına ve sonuna konulması fikrine herkes sıcak baktı. Uğur'un anısına böyle bir uygulama başlatılabilir, daha sonra da bu uygulamaya devam edilebilirdi. Bu düşünceyle Köroğlu Caddesi'nin adını Uğur Mumcu Caddesi olarak değiştirmeye karar verdiler. Ama Çankaya Belediyesi de bizim sokağa onun adını vermek istiyordu. Sokaklar yerel belediyelere, caddeler ve bulvarlar ise büyükşehir belediyelerine bağlıydı. Aynı bölgede hem cadde hem de sokak isminin aynı olması ise bazı karışıklıklara yol açabilirdi. Kaldı ki ben de oturduğumuz sokağın adının değişmesinden yana değildim. O yaşarken sokağın adı Karlı Sokak'tı. Yaşadığı sokağın adının aynı kalması bana göre daha doğruydu. Oysa Çankaya Belediyesi de isim değiştirmekte kararlıydı. Yaşadığı sokağın adını Uğur Mumcu'nun sokağı yaparlarsa fazla bir sorun doğmayacağını düşünerek cadde ve sokağa onun adını verdiler. Böylece caddenin Uğur Mumcu Caddesi, sokağın adı da küçük bir değişiklikle Uğur Mumcu'nun sokağı oldu. Ayrıca oturduğumuz apartmanın dışına Uğur Mumcu burada yaşamıştır yazılı bir onurluk koymak istediklerini söylediler. Bir başka gün Erdal İnönü eşi Sevinç Hanım'la birlikte başsağlığı ziyaretine geldiler. Erdal Bey soruşturmanın nasıl gittiğini, polisin soruşturmayı iyi yürütüp yürütmediğini sordu. Bir başbakan yardımcısının sorusunun anlamsızlığına karşın sakin bir şekilde "Bizim hukuk sistemimizde soruşturmayı savcılar yürütür. Polis ise ona bağlı olarak ve onun direktifleriyle çalışır. Soruşturmanın ne aşamada olduğunun bilgisi ise sizdedir. Ben de size bunu soracaktım." diye cevap verdim. "Aa, tabii, yürütüyorlardır." şeklinde yuvarlayarak bir şeyler söyledi. Korumaların ilgisizliği ve yeterli eğitime sahip olup olmadıklarından söz edildi. Uğur'un koruması olup olmadığı ve polis noktasındaki polislerin olayı görüp görmediği tartışılırken, Sevinç Hanım korumaların genellikle uyuduğunu, koruma hizmetinin bazı Avrupa ülkelerinde olduğu gibi özel şirketler tarafından verilmesinin daha iyi olabileceğini söyledi. Erdal Bey de "Olur mu öyle şey Sevinç?" dedi. Sonra arabaya konan bombanın Uğur arabaya bindikten sonra mı yoksa binmeden hemen önce uzaktan kumanda ile mi patlatıldığı üzerinde duruldu. Ben binmemiş olabileceğini, kontak anahtarının dışarıda gözümün önünde yerde bulunduğunu, patlama anında yoldan oğluyla birlikte geçen beyaz Murat marka arabanın sürücüsünün de Uğur'u dışarıda gördüğünü söylediğini ama sonra hatırlamıyorum dediğini, Uğur'un vücudunun üst kısmının ve başının sağlam, hatta gözlüğünün gözünde olduğunu, arabada olsaydı paramparça olacağını söyledim. Erdal İnönü ise tersinin de mümkün olduğunu, yani patlamanın Uğur arabaya bindikten sonra gerçekleşmiş olabileceğini, o sırada yurt dışında birisinin arabasına bomba konduğu halde kurtulduğunu söyledi. Ama araba zırhlıymış. Bunun üzerine, "Bizim olayla ne ilgisi var? Adam kurtulmuş, arabada zırhlı," dedim. "Ama olabiliyor," dedi. Arabaya bomba konması dışında sonuçları ve gerçekleşme seyri farklı bir olayı, Uğur'un patlama olduğunda arabanın içinde olabileceği görüşünün doğruluğu konusunda bir örnek olarak anlatması beni şaşırtmıştı. Ben, bombanın Uğur'un arabasına binmeden önce uzaktan kumanda ile patlatılmış olduğunu düşünüyordum. Çünkü kontak anahtarı yerinde takılı değildi ve gözümün önünde sokakta yerde bulup almışlardı. Evde yapılan tartışmalarda bu konudaki görüşlerimi belirtiyor ve bomba raporunu yetersiz bulduğumu söylüyordum. Bir gün bomba raporunu düzenleyen Kriminal Laboratuvar Daire Başkanı Muhittin Kaya'nın benimle görüşmek istediğini söylediler. Ceyhan Mumcu iletti sanırım. "Niye görüşecekmiş benimle?" dedim. "Güldal Hanım'ı ikna etmek istiyoruz," demiş. Uzun süre ilgilenmedim. Görüşme talebi birkaç kez daha iletildi. Bu sefer Muzaffer Albayrak devreye girmişti. Avukat olan ve soruşturma komisyonunda yer alan Albayrak emniyet kökenliydi. Bir rapor tamamen bilimsel verilere dayanıyor ve tüm ayrıntılar gözetilmiş idiyse ikna etmek gibi bir yükümlülüğün söz konusu olmaması gerekirdi. Ama bu kadar ısrar ilginç geldiği ve ne söyleyeceğini merak ettiğim için görüşmeyi kabul ettim. Kararlaştırdığımız bir öğleden sonra Albayrak ve Kaya eve geldiler. Tamamen tesadüf eseri Ankara'da bulunan Uğur'un fakülteden hocası, 12 Mart askeri darbesinden sonra hapishanede birlikte yattığı Uğur Alaca Kaptan da o öğleden sonra bize uğramıştı. Görüşmede o da bulundu. "Evet, sizi dinliyorum," dedim. Bana uzun uzun patlayıcıyı tespit ettiklerini, bağlantıda kullanılan misina parçasını, gözlük sapını bulduklarını anlattı. Patlamada önce arabanın üstünün uçmuş, sonra Uğur Bey'in fırlayıp su deposunun bahçesine düşmüş olabileceğini söyledi. Kendisi TRT'de Ertürk Gündem'in hazırladığı bomba raporuyla anlatılan programa da çıkıp konuşmuştu. Sordum. Hazırlık safhasındaki bir soruşturmada bilgiler gizlidir. Siz bir devlet memurusunuz. Televizyona çıkıp bu konu hakkında konuşmaya tek başına karar vermiş olamazsınız. Program teklifi geldiğinde size televizyona çıkma izni kim verdi? İçişleri Bakanı İsmet Sezgin verdi. Bu konu hakkında çok spekülasyon yapılıyor. Programa çıkıp anlatırsan kamuoyu bilgilenir, dedi. İzin talimatı yazılı mıydı? Hayır, sözlü olarak bildirildi. Çok ilginçti. Böyle bir olayın sonunda herhangi bir sorun çıkarsa kim sorumlu olacaktı? Yazılı bir emir yoktu. Savcı Ülkü Coşkun programda yayınlanmaması için soruşturmanın gizliliği ihlal edildiği gerekçesiyle bizim hatırlatmamız üzerine programın yayınlanacağı gün TRT'ye bir yazı yazmış ama tabii ki bir sonuç alınamamıştı. Anlatılanları ilgi ve hayretle dinledim. Sonra sordum. Arabanın enkazı yeterli bir şekilde incelendi mi? Bomba patlayınca arabanın ve içindeki insanın ne hale geleceğini bir deneme ile teyit ettiniz mi? Yapmadıklarını söyledi. Çok pahalı bir şey olmasa gerek, en azından bilgisayar programıyla yapılması mümkün olabilirdi. Ayrıca arabanın kapıları sağlamdı. Kilitlerinin kontrol edilip edilmediğini merak ediyorum. En azından açılıp açılmadığı anlaşılırdı deyince, kontrol ettirmedik, dedi. İçeri gittim ve terörle mücadele dairesinden Ömer Açıkbaş tarafından bir tutanakla Uğur'un eşyası olarak bana verilen ve benim suikast günü o yerde yatarken gözünde durduğunu gördüğüm gözlüğü getirdim. Demin gözlük sapından bahsettiniz. Bunu bana emniyet yetkilileri verdi. Gördüğünüz gibi gözlük sağlam. Ayrıca bana altın kaplı kaleminin yarısı teslim edildi. Diğer yarısını ise olay yerinde bulan kişiler getirdiler dedim. Bunun üzerine bana ne verildiyse onların üzerinde çalıştım dedi. Her şey çok açıktı. Savcının söylediği temizlikçiler iş başındaydı. Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın bir gün beni aradı. Caddeye Uğur'un adı verilirken ve eve Uğur Mumcu burada yaşadı diye onurluk çakılırken törenlere katılıp katılmayacağımı daha önce sormuş, ben de kabul etmemiştim. Şimdi tekrar arıyor ve bana, "Evin önüne de mi çıkmayacaksın?" diye soruyordu. "Çıkmayacağım. Yapılan her şey için teşekkür ederim ama karısı olmayabilirdi. O zaman bütün bunları yapmaktan vazgeçmeyeceğinize göre beni mazur görebilirsiniz," dedim. Bunun üzerine, "Kadın Kolları Başkanı Perihan Hanım'ın yılını kadın seçme teklifini de kabul etmemişsin. Herkesin gri giydiği bir toplumda gri giymiyorsun," dedi. "Giymeyeceğim Karayalçın. Beni değil yılın kadını, evren sonsuzluğunun kadını seçseniz umurumda değil. Sizden istediğim parti ve kişi olarak Uğur Mumcu cinayetinin aydınlatılması için ne gerekiyorsa onun yapılması ve olayın peşinin bırakılmaması. Ha, tabii bir de yapabilirseniz Uğur Mumcu'nun savuna geldiği ilkelerin takipçisi ve uygulayıcısı olmanız. Uğur için yapmış olduğunuz ve yapacağınız her şeye tekrar ve şimdiden teşekkür ediyorum," karşılığını verdim. Sorusunu yineledi. "Yani şimdi çıkmıyorsun, öyle mi?" Yeterince açık söylemiştim ama galiba bu konulardaki ısrarları veri olarak almam ve sakin olmam gerekiyordu. Derin bir nefes aldım sessizce ve "Evet, öyle. Şimdi tekrar teşekkür ediyorum. Yapmış olduklarınızın beni ne kadar mutlu ettiğini de bilmenizi isterim," diyerek biraz uzamış olan görüşmeyi sonlandırdım. Haziran. 14 Haziran sabahı saat 8 civarında telefon çaldı. Olaydan sonra telefonlara bakmamayı tercih ediyordum ama bu kez ben açtım. Tok bir erkek sesi, suikastin içinde olup cinayeti gerçekleştirdiklerini ile sürdüğü bazı emniyet görevlilerinin adlarını verdi, not ettim. Siyasi Şube Müdür Yardımcısı Şükrü Açıkbaş. Eski Hassas Korumalar Müdürü, şimdi Trafik Müdürlüğü'nde Fahrettin Kaçar. Pasaport Şubesi'nden Başkomiser, Rabıta ve Hizbullahçı, o sırada Hac'da Ahmet Düşünmez. Ve emekli Başkomiser Nihat Demir. Soru sormama fırsat vermeden daha fazla konuşamayacağını söyleyerek telefonu kapattı. Bu arada DGM savcısı Nusret Demiral haber yollamış, olaydan sonra çekilmiş bantları izletmek ve görüşmek istediğini bildirmişti. Emin Değer, "İstemiyorsan izlemek durumunda değilsin, izlemezsin, sadece görüşmeye gideriz," dedi. Benimse aklımda herkes gelirken giden adamın bindiği beyaz kartal model araba vardı. Acaba çekimlerde plakası görülebilir mi düşüncesiyle kabul ettim. Bir de 14 Haziran sabahı telefonda söylenenler. O telefonda dile getirilen bilgileri savcılığa verebilir miydik bu vesileyle? "Tabii bu notu da iletiriz," demişti Emin Bey. Randevu saatinde Emin Bey ile birlikte DGM'ye gittik. Bizi içinde televizyon olan büyükçe bir odaya aldılar. Ceyhan Mumcu daha sonra geldi, bandı izledik. Televizyonda gösterilenlerin dışında bir şey yoktu. Etraflıca ve detaylı bir çekim değildi izlediğimiz. Neye yönlendiği belli olmayan bir çekim. Ruhum sıkıldı. Filmi niye gösterdiğini de pek anlamadık. Elimizdeki notu Demiral'a verdik, ilgileneceğini söyledi. Soruşturmanın neden ilerlemediğini sorduk, yetkisinin yeterli olmadığını söyledi. DGM'ye bağlı adli zabıta olsa, dedi, daha iyi sonuç alabileceğiz. Yetkileriniz Yunanistan veya İspanyol savcılarından daha mı az? Onlar ülkelerinde birçok siyasal cinayeti aydınlatabildiler. Tam yetkisiz değiliz ama durum biraz daha değişik. Polis size bağlı çalışmıyor mu? Aynı şey değil, diye cevapladı. Daha sonra Ülkü Coşkun da geldi. Soruşturmanın ne aşamada olduğu konuşulurken Ülkü Coşkun, bana olayı anlatmam konusunda yazılı emir verilirse olay çözülür, dedi. Size olayı aydınlatmayın diyen kim? Bir savcı olarak önünüze gelen dosyayı aydınlatmakla yükümlüsünüz zaten, dedim. Anlamıyorsunuz Gülden Hanım, dedi. Evet, anlamıyorum. Kim size olayı çözmeyin diyor? Yazılı emir istediğinize göre, deyince, Emin Bey benim ne demek istediğimi anladı, dedi. Emin Bey hiç cevap vermedi. Ama onun katiller ve arkalarındaki güçlerin bağlantıları konusundaki kuşkularını biraz biliyordum. Çünkü kontrgerilla konusunda kitap yazmıştı. Yargı bağımsızlığı sadece kağıtta kalan bir söz olarak ortada öylece duruyordu. Yazı istediğine göre savcı kendisini hem siyasi hem yaşamsal olarak güvence altına almak istiyordu anlaşılan. Korku, insanı mesleğinin gereğini yerine getirmekten alıkoyan, ete kana bürünmüş bir unsur olarak karşımızdaydı. İnsanoğlunun genlerine içgüdüsel olarak yerleşen bu duyguyu kullanmayı çok iyi biliyorlardı. Temmuz-Ağustos. 2 Temmuz günü Pir Sultan Abdal şenlikleri için Sivas'a giden aydınların kaldığı Madımak Oteli'nin gericiler tarafından kuşatılıp yakılışı sırasında devlet yetkililerinin aymazlık, aldırmazlık içinde ve insanlıktan yoksun bir şekilde olayı izlemelerine tanıklık ederken, devlet yapmıştırın ne olduğu da gözler önüne seriliyordu. İçim acıyıp ruhum kavrulduğu için görüntülere daha fazla bakamadım. Çocuklar, ben ve kedimiz bir otobüs yolculuğuyla Ayvalık'a, her zaman tatilimizi geçirdiğimiz Uğur'un babasından kalma bir kooperatif evi olan yazlığa gittik. Uğur'un annesi de öldükten sonra o evi kardeşleriyle dönüşümlü olarak kullanıyorduk. Son yıllarda ise kardeşlerinin yazlıkları olduğu için daha çok biz kalıyorduk. Uğur, Ayvalık'ı, o evde yaşamayı seviyordu. Bu nedenle hep o evi almayı, orada daha uzun kalmayı düşlemişti. Bahçe içindeki bu evde hepimiz çok mutlu olurduk. Bahçeyle uğraşmaktan, sulamaktan çok büyük bir keyif duyardı. O kadar ki, yanımızdaki evin sakinleri olmadığı zaman dayanamaz, onların bahçesindeki çiçekleri de sulardı. Çok büyük olmayan bahçede fıstık çamları, palmiyeler, zeytin ağaçları, güller, sarmaşıklar, mor salkımlar vardı. Uğur 1992 yılının yazında kardeşleriyle konuşup evi almayı istediğini söylemiş, onlar da bu isteğe sıcak bakmışlardı. Biraz paramız olduğunda yapacağımız ilk iş evi kardeşlerinden almak olacaktı. Öldürülmesinden sonraki o yaz Uğur'un bu düşünü gerçekleştirdik. Düşler insan ömrüyle sınırlı değildi nasıl olsa. Biz Uğur'la 1976 Temmuz'unun 19'unda evlenmiştik. Sıcak ve rüzgarlı bir gündü. Gençlik Park'ın nikah salonunda olağanüstü bir kalabalık vardı. Benim şahidim Uğur Alaca Kaptan, Uğur'un şahidi de Bülent Ecevit'ti. Nikahı o zaman Ankara Belediye Başkanı olan rahmetli Vedat Dalokay kıymıştı. İki kişinin birlikteliğinin toplumsal ve özel yanlarını vurgulayan konuşması o kadar duyarlı ve içtendi ki, yüreğimin genişlediğini, gözlerimin dolduğunu hatırlıyorum. Bir de tebrikleri kabul ederken kalabalıktan ezilme tehlikesi geçirdiğimizi. Evlendikten sonra balayı geçirmeye Ayvalık'a, bu eve gelmiştik. Yıllar sonra aynı tehlikeyi Uğur'un cenazesinde mahşeri kalabalık nedeniyle geçirecektim. Bu kez yanımda çocuklar vardı, o ise caminin avlusunda eller üstündeki tabutun içindeydi. Suikastten önceki yaz ise Ankara'ya dönmeyi hiç istememiştim. Anlamadığım bir şekilde canım sonsuza kadar o yazda kalmak istemişti. O yıla kadar da Ankara'ya dönerken ayaklarımın böyle geri geri gittiğini hatırlamıyorum. Uğur'la sağlığında karar verdiğimiz gibi Özgür'ü İngiltere'ye dil okuluna yollamak istiyordum. 16 yaşındaydı. Kısa süreli bir değişikliğin, farklı bir ortamın ona iyi geleceğini düşünmüştüm. Onunla konuştum. O da bu düşünceleri paylaşınca programı yürürlüğe koyduk. Gerekli işlemler yapılırken Uğur'un yakın arkadaşları yine en yakın destekçilerim, yardımcılarımdı. Ağustos ortasında Özgür'ü almak için Özge ile birlikte İngiltere'ye gittik. Bir gün Alton Towers diye Disneyland benzeri büyük bir parka gittik. Çocuklar çeşitli araçlara binerken ben de geniş yeşil çimenlik alanda bir ağacın altına uzanıp düşüncelere daldım. Onun ardından ne yapılacaktı? Vakıf kurulması fikri öne sürülüyordu ama vakfın ne yapacağı konusunda bir netlik oluşmuyordu. Tabela vakfı olamayacağına göre ne olabilirdi? Uğur'un Cumhuriyet'teki genç gazetecilerin eğitilmesi, bilgilendirilmesi için çaba sarf ettiğini, bu konuya ne kadar önem verdiğini ve bu konudaki konuşmalarımızı anımsadım. Basına genç, heyecanlı, kendilerinin ve toplumun farkında gazeteciler kazandıran bir vakıf kurulabilirdi. Neden olmasın, dedim. Dönünce bu konuda çalışmaya, konuyla ilgili insanlarla konuşmaya karar verdim. Yılgınlığa düşmemeliydik. Bir iki haftalık gezi Özge'ye de, bana da iyi gelmişti. Eylül. İngiltere'den Ayvalık'a, oradan da Ankara'ya döndük. Çocukların okulları başlıyordu. Ben de yoğun bir trafiğin içinde buldum kendimi. Biraz azalmış da olsa evden ziyaretçi yine eksik olmuyordu. O günlerde Reha Muhtar'ın televizyondaki Ateş Hattı programına arabaya bomba konmasına tanık olduğunu söyleyen biri çıkarılmıştı. Adı Ayhan Aydın'dı. 31 Ocak'ta Yıldız Karakolu'na giderek suikast günü orada olduğunu, arabaya bombanın yerleştirildiğini gördüğünü anlatmış. Soruşturma devam ederken 20 Eylül günü Reha Muhtar'ın programına polislerce getiriliyor ve milyonlarca televizyon seyircisinin önünde sorguya çekiliyor, Reha Muhtar tarafından da yalancı tanık olduğu ilan ediliyordu. Ayhan Aydın'ın teşhis ettiği kişilerle ilgili olarak İstanbul polisinin gözaltına alma tutanaklarında tahrifat yapılmış olduğuna dair belgeler, o sırada basında yer almış, DGM Başsavcısı Nusret Demiral da Reha Muhtar'ın programına konuk olmuştu. Ama çok ilginçti. Yüzü net görünmüyor, karanlıklar içinden konuşuyor, Uğur'un dostu olduğunu ileri sürüyordu. Tuhaf bir durumla karşılaşmıştık. Hem olası tanıkların cesaretleri kırılmaya hem de deliller karartılmaya çalışılıyordu sanki. Basına bu konularla ilgili bir açıklama yolladım. Yayınladılar. 26 Eylül günü Milliyet Gazetesi'ne baktığımda Ali Sirmen'in açıklamayı, Uğur Mumcu'nun hayat ve mücadele arkadaşı Güldal Mumcu, son olaylarla ilgili bir açıklama yaptı. Konuyla en yakından ilgili ve gelişmeler konusunda en bilgili olan Güldal'dan gelen ve son gelişmelere ışık tutacağına inandığım bu açıklamayı olduğu gibi yayınlıyorum sunuşuyla köşesine aldığını gördüm. Uğur Mumcu'nun öldürülmesinin üzerinden 8 ay geçti. Şöyle bir geriye baktığımızda, bu 8 ayın ilk günlerinde devletin tüm yetkilileri olayın aydınlatacağını, bunun bir namus borcu olduğunu sık sık vurgulamaktaydılar. Aradan günler, haftalar geçtikçe bu söylemlerin giderek yokluğa karıştığı ve olayın gizinin çözülemediği görülmektedir. Bu sorumluların başında olanlardan biri bugün sorumsuzluk zırhına sığınmış, bir diğeri de neredeyse politikadan çekilme çabalarına düşmüştür. Arada işin ciddiyetiyle bağdaşmayacak söylemler de çıkmaktadır. Örneğin soruşturmayı yürütmekten sorumlu ve yetkili başsavcının bu iş bir yıl sonra çözülür gibi hukuk mantığına sığmayan sözleri bulunduğu makamın sorumluluğuyla bağdaşmamaktadır. Ayrıca bu sözler öteki yetkililerin de işi savsaklamalarına neden olmaktadır. Son günlerde basında yer alan haberlerden olayın soruşturulmasında hukuk ciddiyetine sığmayan çarpıklıklar yapıldığı anlaşılmaktadır. Olayı aydınlatabileceği sanılan bir tanığın sorumlu bir yetkili savcıya yine TRT'den hiçbir yetkisi ve sorumluluğu olmayan bir programcı tarafından sorgulanması ve yetkili savcılığın bu hukuk dışı olaya seyirci kalması da bir şeylerin bilindiği ama üzerine gidilmediği kanısını güçlendirmektedir. Bırakalım diyalektik düşünmeyi, düz mantık bile TRT'nin bu konuda yayınladığı iki programın ancak devletin kendini savunma amacına yönelik olduğunu anlamaya yeter. TRT, acaba hangi yetki ve sorumlulukla ceza yargılama hukukunu bir yana iterek olayın çok önemli olabilecek tanığı olan kişiyi 60 milyonun gözü önünde sorgulamış ve "sen yalancı tanıksın" demek sorumsuzluğunu göstermiştir? İşin ilginç yönü, aradan günler geçmesine karşı bu hukuka aykırı davranışın yetkililerce yani yetkili savcılarla soruşturulmadığıdır. Oysa ortaya açık olarak işlenmiş bir suç vardır ve bu suç delillerin karartılması amacına yöneliktir. Bu durum, ortaya çıkması olası tanıkların cesaretlerinin kırılmasına da yol açacaktır. Bu nedenle ben savcıları göreve çağırıyorum. Hiç olmazsa benzer olaylarda bir daha hiç kimse bu tür sorumsuzluklar sergileyemesin. Böylesi bir suç işlenmesine karşın yetkililerin suskunluğu, ister istemez, acaba devlet bu işlerin aydınlığa çıkmasını istemiyor mu sorusunu gündeme getiriyor. Bu ve benzeri soruların uslara takılmasını haklı kılacak haberler de son günlerin gündeminden düşmüyor. Ayhan Aydın adlı tanığın teşhis ettiğini söylediği kişilerle ilgili olarak İstanbul polis yetkililerinin imzalarını taşıyan tutanakların tahrif edilmiş metinleri gazetelerde sergilenmektedir. Bunlar kadar düşünceleri karıştıran bir başka konu, Ayhan Aydın'ın teşhis ettiğini söylediği iki kişiyle ilgili olarak DGM savcılığınca bugüne değin Aydın'ın ifadesine başvurulmamasıdır. Görülüyor ki Uğur Mumcu olayı da bundan önceki olaylar, örneğin Profesör Muammer Aksoy, Profesör Bahriye Üçok gibi karanlığa gömülmek istenmektedir. Bu durumun tek bir açıklaması vardır. Anlaşılan devlet bu olayların gizli kalmasını istiyor. Burada devletin gücü olayların aydınlatılmasına yetmiyor demeyi, devletin ve onun yetkililerinin güçlerini azımsamaktan başka devletin güçsüzlüğünü vurgulamak olacağı düşüncesiyle uygun bulmuyorum. Ayrıca her koşulda devlete ve onun yetkililerine güvenmeyi de bir yurttaşlık görevi sayıyorum. Ancak devletin de beni ve Uğur Mumcu'yu yurttaş saymasını beklediğimi söylemeliyim. Son günlerin basında yer alan tartışmaları üzerine, Reyha Muhtar'ın programında DGM Başsavcısı Nusret Demiral'ın kendisini Uğur'un aile dostu gibi göstermeye kalkışma çabasını anlayamadığımı da söylemek istiyorum. Olaydan hemen sonra olay yerine gelip bir tutanak tutarak delil toplamayı polise bırakıp giden Demiral, bırakalım Uğur'un dostluğunu, sorumluluğun bilincinde olan bir görevli olsaydı, ilk sorgu için olay öncesi durumu öğrenmek amacıyla bizi arar, bu arada da bir başsağlığı dilerdi. İnsanlığın en basit gereğini yerine getirmeyen savcının olayı ciddiyetle soruşturduğu izlenimini vermek için sahte dostluğa sığınması gerçekten ilginç değil midir? Kaldı ki Uğur'un Demiral'ın görevlerinin gereklerini yerine getirmeyişini eleştiren yazıları hala kamuoyunun belleğindedir. Sahte dostluklar icat eden, gölgelerden ürken, karanlıklara sığınanlar Uğur'un dostu olamamışlardır, olamazlar da. İnanıyorum ki yılgınlıklar, Uğur'un doğadaki her canlıyı tek tek kucaklarken gösterdiği sevgi, aklın gücü, bilginin cesareti ve gerçeğin karanlıkları sorgulaması ile aşılacaktır. Güldal Mumcu, 5. ayrımın sonu, sayfa 76.